Ayrım 17.
Böyle bir örgütün belirsiz bir zaman boyunca sürmemesi için hiçbir belirgin neden yoktur. Bundan ötürü ben öyle düşünüyorum ki, örgütlerin çoğu ya katılıkları yüzünden ya da dış nedenlerle öldükleri halde bu ölümü kaçınılmaz kılan öze ilişkin bir neden bulunmamaktadır. İşte bu noktadan itibaren biyolojik analoji eğer fazla zorlanırsa bizi yanılgıya götürebilir. 12. Bölüm. Yönetimlerin yetkileri ve biçimleri. Bir örgütün amacı dışındaki en önemli belirgin nitelikleri şunlardır. 1. Büyüklük. 2. Üyeler üzerindeki yetki. 3. Üye olmayanlar üzerindeki yetki. 4. Yönetim biçimi. Büyüklük konusu üzerinde gelecek bölümde duracağım. Bu bölümdeki konumuzu öteki belirgin nitelikler meydana getiriyor. Devlet dışında meşru sayılan örgütlerin üyeleri üzerindeki yetkileri yasayla kesin olarak sınırlandırılmıştır. Bir avukat ya da dava vekiliyseniz barodan çıkarılabilir, hekimseniz kadro dışı bırakılabilir, yarış atları sahibiyseniz yarışlara girmekten men edilebilirsiniz. Bu cezaların hepsi aynı zamanda onursuzluk da getirir ve ilk üçü büyük bir iktisadi sıkıntıya yol açabilir. Ama mesleğinizde ne kadar sevilmeyen bir insan olursanız olunuz, meslektaşlarınız size mesleğinizi uygulattırmamaktan fazlasını yapamazlar. Eğer politikacıysanız, örgüt mekanizmasına bağlı olmanız gerektir. Ama yine de sizin başka bir partiye girmenize ya da meclis çalışmalarından uzakta sakin bir yaşam sürmenize engel olmazlar. Devlet dışındaki örgütlerin üyeleri üzerindeki yetkileri örgütten atma hakkına dayanır ve bu yetkiler atılmaya esas olan kötüleme ile atılmanın doğurduğu mali sıkıntının derecesine göre az çok şiddetli olur. Devletin vatandaşlar üzerindeki yetkileri ise anayasa hükümlerinin keyfi tutuklamayı ya da gaspı men edişi dışında sınırsızdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir vatandaş yasanın öngördüğü süreçten geçmeksizin, örneğin belirli kişinin onu ölüm cezasına, özgürlük ya da malından yoksun bırakılma cezalarına müstahak saydıracağı önceden ilan edilmiş bir fiili işlediğinin türel makamlara gösterilmesi gibi, ölüm cezasına, özgürlükten ya da maldan yoksun bırakılma cezalarına çarptırılamaz. İngiltere'de devletin yürütme organının yetkileri de böyle sınırlı olmakla birlikte yasama organı kadiri mutlaktır. Yasama organı filancanın falan suçu işlediğinin kanıtlanması gereğini duymaksızın onun ölüm cezasına, özgürlüğünün ya da malının elinden alınması cezasına çarptırılabilmesini mümkün kılan bir yasayı meclisten geçirebilir. Medeni hakları kaldırma yasası 1 dipnot İngiltere'de ölüm cezasına çarptırılanların veya vatana hıyaneti görülenlerin medeni haklarının mal ve mülkünün elinden alınmasını öngören kanun. Biçimindeki bu yetki sayesinde meclis hükümeti kontrol altına alma olanağını sağlamıştı. Hindistan'da ve totaliter devletlerde bu yetki yürütme organına aittir ve rahatlıkla uygulanır. Bu, geleneğe uygun bir durumdur ve bazı devletler bu salt iktidarlarını insan hakları doktrini dolayısıyla yitirmişlerdir. Örgütlerin üyeleri olmayanlar üzerindeki yetkilerini tanımlamak daha zordur. Bir devletin yabancılar üzerindeki yetkileri savaşa ve savaş açma korkutmasına dayanır. Bu, gümrük tarifelerine, muhaceret yasalarına bile uygulanabilir. Çin'de gerek gümrük tarifeleri gerek muhaceret yasaları Çin'in savaşta yenilgisi sonucu imzalanan anlaşmalarla düzenlenmiştir. Bir devletin başka bir devlet üzerindeki yetkilerini askeri güçten yoksunluk dışında hiçbir şey sınırlayamaz. Yeteri kadar bir üstünlük kazanıldı mı bütün bir nüfusun yok edilmesi ya da kovulması kararı alınabilir. Çoğunlukla da alınmıştır. Örneğin Hoşea kitabını Babillilerin tutsaklanışını ve yok edilmeyen Amerikalı Kızılderililerin sınırlı toprak parçaları içine kapatılışını göz önüne alalım. Özel örgütlerin kendi bünyeleri dışındaki yetkilerini devlet genellikle kıskançlıkla karşılama eğiliminde olduğundan, örgütlerin bu gibi yetkileri de çoğunlukla yasa dışıdır. Bu yetkiler başlıca boykota ve daha aşırı biçimlerdeki yıldırma yollarına dayanır. Bu gibi terörcü etkileme yolları genellikle bir devrimin ya da anarşinin prelüdüdür. İrlanda'da cinayetler önce toprak ağalarının, sonra da İngiliz egemenliğinin yıkılışına yol açtı. Çarlık Rusyası'nda devrimciler geniş çapta terörcü yöntemlere dayanıyorlardı. Naziler, yasa dışı kaba güç uygulamalarıyla kendilerine yol açtılar. Bugün de Çekoslovakya'da Henley'nin partisine katılmayan Alman asıllı halk, kara listeye geçirildin veya senin de sıran gelecek yollu korkutma mektupları almaktadır. Almanların Avusturya'yı işgali sırasında Almanlara muhalif olanların başlarına neler geldiğini düşünenler üzerinde de bu gibi korkutma mektupları etkileyici olmaktadır. Bu gibi yasa dışı hareketlerle başa çıkamayan bir devlet er geç bunun üzüntüsünü çeker. Eğer yasa dışı hareketler belirli siyasal programı olan bir örgütten geliyorsa bu bir devrimle sonuçlanabilir. Yok, haydut çetelerinden veya baş kaldırmış askerlerden geliyorsa tam bir anarşi içine, kargaşalık içine düşmek olasılığı vardır. Demokratik ülkelerde en önemli özel örgütler iktisadidir. Bunlar gizli cemiyetlerin tersine düşmanlarını ölümle korkutmayıp sadece açlığa mahkum ettikleri için terörcülüklerini yasa dışına düşmeden yürütebilirler. Bu örgütler apaçık anlatılmak zorunluluğu bulunmayan bu gibi korkutmalarla, örneğin son zamanlarda Fransa'da olduğu gibi hükümetleri bile çok kere dize getirmişlerdir. Özel örgütler, kendilerinden olmayan bireylerin ölmeyecek kadar karınlarını doyurup doyuramayacağına karar verebildikleri sürece, devletin yetkisinin çok ciddi bir biçimde sınırlandırıldığı apaçıktır. En aşağı Rusya'da olduğu kadar, Almanya ve İtalya'da da devlet bu konuda özel sermayeye üstün gelmiştir. Şimdi yönetim biçimleri konusuna geçiyorum. Bu konuya tarih zamanları içinde temel örgütün en eski, en basit ve en yaygın biçimi olan mutlakiyet sistemiyle başlamam da doğaldır. Burada kral ve despot hükümdar arasında bir ayrım yapacak değilim. Ben sadece ister kalıtsal bir kral olsun, ister hükümdarlık orununu zor yoluyla ele geçirmiş bir kişi olsun, tek adam hükümdarlığı üzerinde duracağım. Bu yönetim biçimi Asya'da Babililer'de tarih kayıtlarının başlangıcından Pers hükümdarlıklarına, oradan Makedonyalıların, Romalıların egemenliğine, hilafete ve Büyük Moğol dönemine kadar hep sürmüştür. Büyük Moğol, bir dipnot. Timur ahfadından Hindistan İmparatoru. Gerçi Çin'de kitapları yakan Shi Huang Ti'nin M.Ö. 3. yüzyıl hükümdarlığı dışında imparator mutlak hükümdar değildi ve aydınlar çoğunlukla imparatoru alt edebiliyordu. Ne var ki Çin öteden beri her konuda kuralların dışında kalmış bir ülkedir. Günümüzde her ne kadar mutlak hükümdarlıklar ortadan kalkma yolunu tutmuş ise de, mutlak hükümdarlığa çok benzeyen yönetim biçimleri Almanya'da, İtalya'da, Rusya'da, Türkiye'de ve Japonya'da hala görülmektedir. İnsanların doğal saydıkları yönetim biçiminin bu olduğu anlaşılıyor. Psikolojik yönden bu yönetim biçiminin üstünlükleri açıktır. Genel olarak bir kabile veya insan grubu fethiye hükümdarının ardı sıra gider ve hükümdarın ardı sıra gidenler onun kazandığı ün ve onurdan kendilerine de pay çıkarırlar. Persler Medes'e karşı Cyrus'un ardından giderek ayaklanmışlardı. İskender Makedonyalılara iktidar ve servet kazandırmıştı. Devrim ordularını zafere Napolyon ulaştırmıştı. Lenin ve Hitler'in kendi partileriyle olan ilişkileri de aynı türdendir. Bir kabile ya da grubun başı eğer Fatih ise, o kabile ya da grup o başın ardından isteyerek gider ve onun başarılarıyla kendisini de yücelmiş sayar. Fatih'e boyun eğenler ona korkuyla karışık bir hayranlık duyarlar. Bu korku ve hayranlığı uyandırmak için ne siyasal bir eğitime ne de uzlaşma alışkanlığına gerek vardır. Gerekli olan biricik içgüdüsel toplumsal bağlılık, hükümdarın ardınca gidenler arasında ona en yakın olanların bağlılığıdır ki, her şeyin kahramanın başarılarına bağlı olduğu gerçeği bunun sağlanmasını çok kolaylaştırır. Kahraman öldüğü zaman eseri de yerle bir olabilir. Nitekim İskender'in ölümüyle de böyle olmuştur. Ama onun yerine gelen birisi eğer şansı varsa o eseri daha da ileri götürebilir ve yeni iktidar geleneksellik kazanabilir. İnsanları bir toplum halinde bir araya getirecek bağ olarak, yukarıda sözünü ettiğimiz ilişki dışında herhangi başka bir ilişkinin kurulması, kumanda ve itaat ilişkisi dışında çok zordur ve bunun zorluğunu devletler arası ilişkiler göstermektedir. Fetih yoluyla büyük imparatorluklar haline gelen küçük devletlere ait pek çok örnek bulunduğu halde, kendi istekleriyle federe olmuş devletlere ait örnekler çok azdır. Filip zamanında Yunanistan'da ve Rönesans İtalya'sında çeşitli özerk devletlerin bir dereceye kadar işbirliğine gitmeleri, kendileri için ölüm kalım konusu olduğu halde bu işbirliği sağlanamamıştı. Aynı şey bugünün Avrupa'sı için de söylenebilir. Kumanda etmek ya da sadece bağımsız kalmak alışkanlığına sahip insanları gönüllü olarak yabancı bir otoriteye boyun eğdirmek çok zordur. Böyle bir şey ancak küçük bir grubun çoğunluk zararına büyük kazançlar elde etmeyi umduğu ve liderlerine girişim inisiyatifini onun ellerine bırakacak kadar güvendiği korsanlar çetesi içinde gerçekleşebilir. Toplumsal sözleşmeden doğmuş bir yönetimden ancak bu gibi bir durumda söz edilebilir. Ama o zaman da söz konusu sözleşme Rousseau'nun sözleşmesi değil, Hobbes'un sözleşmesi, yani vatandaşların ya da korsanların kendileriyle liderleri arasında yaptıkları sözleşme değil, sadece kendi aralarında birbirleriyle yaptıkları sözleşmedir. Burada psikolojik bakımdan önemli olan nokta, insanların böyle bir sözleşme yapmaya ancak yağma ve fetih için büyük olanaklar bulunduğu zaman istekli oluşlarıdır. Genellikle apaçık biçimde olmamakla birlikte mutlak hükümdar olmayan kralların bir savaş kazanmakla daha mutlak hale gelebilmelerini sağlayan şey işte bu psikolojik mekanizmadır. Bu düşüncelerden çıkarılacak sonuç şudur. Bir hükümdarın keyfi iktidara sahip olabilmesi için tahta yakın bir arkadaşlar çetesinin bunu candan, gönülden onamaları gerektiği halde, hükümdarın uyruklarının çoğunluğu genellikle önce korkudan, daha sonra da bir alışkanlık ya da gelenek yüzünden boyun eğerler. Toplum sözleşmesi tamamıyla masalsı olmayan biricik anlamı içinde fatihler arası bir sözleşmedir ve bu sözleşme fatihler fethin sağladığı kazançlardan yoksun oldukları anda raison d'être'ini yitirir. Uyrukların çoğunluğu söz konusu olduğu zaman ise iktidarı bir tek kabilenin ötesine taşan bir krala boyun eğen eğişin aslıca nedeni onama değil korkudur. Hükümdara en yakın grupta bulunanların bağlılık nedenleriyle halktaki korku nedenleri son derece basit olduğu, kolaylıkla da yaratılabildiği için özerk devletlerin genişlemeleri hemen hemen her zaman gönüllü federasyon yoluyla değil fetih yoluyla olmuştur. Mutlakiyet yönetimlerinin tarihte böylesine büyük bir rol oynamalarının nedeni de budur. Bununla birlikte monarşilerin çok zayıf noktaları da vardır. Eğer bu yönetim kalıtsal ise, hükümdarların yetenekli kimseler olmayı sürdürmeleri olasılığı azdır. Eğer hükümdarın yerine kimin geçeceği konusunda kesin bir yasa yoksa, bu sefer de hanedanlar arası bir iç savaş çıkabilir. Doğuda bir hükümdar genellikle tahta çıkar çıkmaz erkek kardeşlerini öldürtmekle işe başlar. Ama kardeşlerden biri kaçarsa idamdan kurtulmasını sağlayabilecek biricik şans olarak hemen taht üzerinde hak iddiasında bulunur. Örneğin Mainucci'nin Büyük Moğolları anlattığı Storia do Mogor adlı eserinde Büyük Moğol İmparatorluğunu başka her şeyden çok taht kavgalarının zayıflattığı açıkça belirlenmiştir. İngiltere'de de Gül Savaşları aynı töreyi gösterir. Öte yandan monarşi eğer kalıtsal değilse iç savaş olasılığı daha da artar. Bu tehlikenin en güzel örneğini Roma İmparatorluğu'nun Komodus'un ölümünden Konstantin'in tahta çıkışına kadarki dönemi verir. Bugüne dek bu sorunun çözümü için sadece bir tek başarılı yöntem düşünülebilmiştir. Bu da Papa'nın seçiliş yöntemidir. Ne var ki bu, demokrasiden hareket eden bir gelişmenin en son sınırıdır. Ama buna karşın büyük bölünme bu yöntemin bile kusursuz olmadığını göstermektedir. Monarşinin daha da ciddi bir zayıflığı, bu yönetimin genellikle uyruklarının çıkarlarına, bu çıkarların kralın çıkarlarıyla özdeş olması hali dışında kayıtsız kalmasıdır. Çıkar özdeşliği sadece bir noktaya kadar var olabilir. kralın iç anarşiyi bastırmakta çıkarı vardır. Bu bakımdan anarşi olasılığı arttığı zaman uyruklar içinde yasaya bağlı olanlar kralı destekleyeceklerdir. Uyrukların zengin olmasında da kralın çıkarı vardır. Zira zengin uyruklardan daha çok vergi alabilir kral. Dış ülkelerle savaştan kral utkuyla çıktığı sürece kralın çıkarlarıyla uyruklarının çıkarları özdeş sayılabilir. Kral egemenlik sınırlarını genişlettiği sürece kralın efendiden çok lideri bulunduğu tahta en yakın grup kralın hizmetinde bulunmayı kendi çıkarlarına elverişli sayacaktır. Ne var ki krallar iki nedenle yoldan saparlar. Gurur ve kumanda iktidarını kaybetmiş bulunan bir yakın gruba güvenme. Gurura bakalım. Her ne kadar Mısırlılar ehramların yüküne dayanabildilerse de Fransızlar Versailles ve Louvre'un lüksüne dayanamayıp en sonunda homurdanmaya başladılar. Ahlakçılar da öteden beri sarayların lüksüne karşı çıkmışlardır. Apokrifa da bize şarap kötüdür, kadınlar kötüdür, kral kötüdür deniliyor. Monarşinin bozuluşunun öbür nedeni daha da önemlidir. Krallar, halk topluluğunun belirli bir bölümüne güvenme alışkanlığını edinirler. Bu belirli bölüm aristokrasi, kilise, burjuvazinin yüksek katmanları ya da kazaklar gibi coğrafi bir grup olabilir. İktisadi ve kültürel değişiklikler, kralın tuttuğu grubun iktidarını yavaş yavaş azaltır ve halk katında bunların uyandırdığı nefretten krala da bir pay düşer. Hatta kral, ikinci Nikola gibi tamamıyla ondan yana olan grupların desteğini yitirecek kadar akılsızlık da gösterebilir. Ne var ki bu kural dışı bir durumdur. 1. Charles ve 14. Louis'i aristokrasi desteklediği halde orta sınıf tutmadığı için düşmüştür bu krallar. Bir kral ya da despot, iç siyasette sürgit kurnaz, dış siyasette de sürgit başarılı olursa iktidarını koruyabilir. Eğer hükümdarın yarı tanrısal bir niteliği varsa, hanedanı belirsiz bir zamana kadar uzayabilir. Bununla birlikte uygarlığın gelişmesi, onun tanrısallık niteliğine olan inancına bir son verir. Savaşta yenilgiden her zaman kurtulmak mümkün olmadığı gibi, siyasal kurnazlık da sadece hükümdarlara özgü bir şey değildir. Bundan ötürü eğer dışarıdan bir saldırı olmazsa er geç bir devrim çıkar ve monarşi ya alaşağı edilir ya da iktidarı elinden alınır. Mutlak monarşinin yerine onun doğal ardılı olarak oligarşi geçer. Ama oligarşi çeşitli biçimlerde olabilir. Bu kalıtsal bir aristokrasi egemenliği, zenginler egemenliği, kilise egemenliği ya da siyasal bir parti egemenliği olabilir. Bunların her biri birbirinden çok başka sonuçlar doğurur. Kalıtsal bir toprak aristokrasisi tutucu, mağrur, aptal ve zalim olma eğilimindedir. Birçok nedenler arasında en çok bu nedenlerden ötürü de kalıtsal aristokrasi yüksek burjuvazi ile çatışmasında hep alt olur. Orta çağ boyunca bütün serbest sitelerde bir çeşit zenginler yönetimi sürüp gitmiş ve bu yönetim ta Napolyon tarafından ortadan kaldırılıncaya kadar Venedik'te egemen olmuştur. Bu gibi yönetimler genellikle tarihte bilinen bütün öteki yönetimlerden daha aydın, daha kurnaz olmuştur. Özellikle Venedik, entrikalarla dolu yüzyıllar boyunca basiretli bir yol izlemiş ve hep bütün öteki devletlerinkinden çok daha yetenekli bir diplomatik hizmeti emrinde bulundurmuştur. Ticarette para, diktatörce olmayan bir yoldan zeka ile kazanılır. Başarılı tüccarlardan kurulu yönetimlerde de bu belirgin nitelikler açıkça görülür. Modern endüstri kaptanı kısmen ticaret mallarının teknik manipülasyonuyla uğraştığı için kısmen de onun insanlarla alışverişini işbirliğine zorlamaktan çok ikna edilmeleri gereken denkleriyle olan ilişkileri değil, bir ordu kadar kalabalık çalıştırılanlar kadrosuyla olan ilişkileri meydana getirdiği için tamamıyla değişik bir tiptir. Kilise yönetimi veya teokrasi denilebilecek bir siyasal parti yönetimi son yıllarda yeniden önem kazanmış bir oligarşi biçimidir. Bu oligarşinin St. Peter Vakfı ve Paraguay'daki Cizvit rejimi içinde daha eski bir biçimi vardı. Yeni biçimleri ise Münster Anabaptistlerinin kısa süreli egemenliği dışında Calvin'in Cenevre'deki yönetimiyle başlar. İngiltere'de restorasyon döneminde sona eren azizler yönetimi daha da moderndi. Ve bu yönetim New England'da oldukça uzun sürdü. 18. ve 19. yüzyıllarda bu yönetim biçiminin temelli ortadan kalktığı düşünülürken, aynı yöntem biçimi Lenin tarafından canlandırıldı. İtalya ve Almanya'da benimsendi. Çin'de de benimsenilmek üzere ciddi girişimlerde bulunuldu. Halkın büyük çoğunluğunun cahil ve siyasal deneyimden yoksun olduğu Rusya gibi, Çin gibi bir ülkede başarı kazanan devrimciler kendilerini çok güç bir durumda buldular. Batılı ölçülerine uygun bir demokrasinin başarı kazanmasına olanak yoktu. Çin'de bu yolda bir girişimde bulunuldu ama bu girişim daha başında fiyasko ile sonuçlandı. Öbür yandan Rusya'daki devrimci partilerin elinden bölgesel aristokrasiye ve zengin orta sınıfa karşı nefret beslemekten başka bir şey gelmiyordu. Gerçekleştirmeyi düşündükleri amaçlardan hiçbiri bu sınıflar içinden seçilecek bir oligarşi ile gerçekleştirilemezdi. Bundan ötürü devrimciler şöyle dediler: "Biz, devrimi gerçekleştiren parti, ülke, demokrasiyi sindirecek hale gelene kadar siyasal iktidarı elimizde tutacağız. Bu arada da halkı kendi ilkelerimize uygun olarak eğiteceğiz." Bununla birlikte sonuç, eski Bolşeviklerin umdukları gibi çıkmadı. İç savaşın, kıtlığın ve köylülerdeki hoşnutsuzluğun zorlamaları altında diktatörlük gittikçe daha sertleşirken, Lenin'in ölümünden sonra Komünist Partisi içinde başlayan savaşımda bu diktatörlüğü parti yönetiminden çıkarıp tek adam yönetimi haline getirdi. Bütün bunlar önceden tahmin edilmesi zor şeyler değildi. 1920'de şöyle yazmıştım: "Bolşeviklerin kuramına göre her ülkenin er geç Rusya'nın şimdi geçmekte olduğu yoldan geçmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda da her ülke yönetiminin doğuştan özgürlük sevgisine sahip olmayan ve diktatörlükten özgürlüğe geçişte acele etmek için bir neden görmeyen insanların eline düşmesini bekleyebiliriz. Rusya'da Bolşevikler nasıl yerleştilerse, öylece yerleşen bu gibi adamların iktidar tekelini bırakmak istememeleri ve yeni bir devrim kendilerini süpürene kadar iktidarda kalmak için boyuna bahaneler bulmaları hemen hemen kaçınılmaz bir hal almaz mı? İşte böyle nedenlerden ötürü bir teokrasiyi başka bakımlardan üstünlükleri olsa bile demokrasiye varmak için bir adım saymak zordur. Teokrasilerin üstünlükleri, yönetim yeni akideyi temsil ettiği vakit bazen çok büyüktür, bazen de hiç yoktur. Her şeyden önce inanmışlar devrimden sonra toplumsal bağlılığın çekirdeğini meydana getirirler ve temelde aynı görüşleri taşıdıkları için kolaylıkla işbirliği yaparlar. Bundan ötürü bunlar, kendi görüşlerinin bilincine sahip çıkan bir yönetim kurmakta zorluk çekmezler.